Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Mehmet Özakkaş. Mehmet hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
İyisiniz, sağlıklısınız, sıhhatlisiniz inşallah.
Çok teşekkürler. Gündelik koşturmacalar işte uğraşıyoruz, sağ olun.
Allah kolaylık versin, Allah yardımcınız olsun. Şimdi Mehmet hocam, son dönemlerde şu cümleyi çokça duyar olduk. Özellikle evlerimizin büyüklerinden, ailelerimizin büyüklerinden. Yahu falanca da kanser olmuş. Eskiden bu kanserler yoktu. Niye çıktı? Nereden çıktı bunlar diye. Ha, bir kısmında merak, bir kısmında endişe, bir kısmında sorgulama var aslında. Yani bu kanser tanıları abartılıyor mu acaba diye. Bunun tabii çok kolay açıklamaları var. Sağlıkta artık hizmet standartları ilerledi. Farkındalık arttı, imkanlar arttı, teknoloji gelişti. Bunun ötesinde eskiden bizim okul çağlarımızda ortalama yaşam ülkemizde 54-57 idi bayan erkek. Şimdi 74-78 gibi. 20 sene fazla yaşayan adamların çok daha fazla kanser olması doğal. Şimdi bu işin doğalında olanı bir kenara koyduk da bir de tamamen bizim yaptığımız işler var. İşte cep telefonu kullanımıyla birlikte baş boyun kanserlerinde anormal miktarda artış oldu. Maalesef o nanet içeceği, içecek mi ne denirse işte veya yenilen şey sigarayı tüketen insanlarda baş boyunla ilgili kanserlerin sıklığında bir artış oldu. Böyle olunca bir, kanserlerin sıklığı arttı. İki, kanserlere tanı koyma sıklığı arttı. Üç, kanserlerin görüldüğü yaşlarda yaşama oranımız arttı. Dört, sizin bölgenizde kanserler çok arttı. İhtisas alanınızda. Şimdi bugün şuna dikkat çekmek istiyoruz Mehmet hocam. Birincisi, hangi, hani hep diyoruz ya erken tanı, erken tanı, erken tanı hayat kurtarır diye. Hangi şikayetlerde hastamız alarm olup hekime başvurmalı ya da hekime başvurduğunda bu şikayetinin altını çizmeli. Ama bir de tersinden okuyacağız cümleyi. Hangi şikayetlerde de gereksiz evham yapmamalı, lüzumsuz kanser şüphesi yaşamamalı diye. Özellikle böyle organ organ gidelim istiyoruz Mehmet hocam. İlgi sahanız kulak, burun, boğaz, baş, boyun hastalıkları. Konuşsak herhalde bir 20 saat falan çıkar aslında buradan ama. En basitiyle diyelim. Kulak, burun, boğazı en çok kulaktan başlamayı sever. Herhalde söylenim kolaylığı olduğu için. Bir de şu tuhaf geliyor mesela bana. Hepimizin ailesinde, eşinde, dostunda, çevresinde bir akciğer kanseri duymuş, görmüşüzdür. Mide kanseri duymuşuzdur, görmüşüzdür. Ama ben bir hekim olarak bile kulak kanseri ya da burun kanseri duyduğumu hatırlamıyorum. Yani denk gelmedi herhalde çevreden de. Kulağın da burnun da kanseri olur mu hocam? Kulaktan başlayalım mesela.
Efendim siz de bildiğiniz gibi yani hikmetinden sual olunmaz ama yani vücudun saçından tırnağına kadar her yerde böyle tümörler, kanserler çıkma ihtimali var. Tabii bazı yerler daha sık görülür, bazı noktalar daha az görülür. Esasında sık görülen yerlerde hücre yenilenmesi daha hızlı olduğu için, çevresel faktörlere daha fazla maruz kaldığı için, mesela cilt işte güneş ışınlarına daha fazla maruz kaldığı için, hani mesela atıyorum bir iç kısımdaki bir kasta kanser olma ihtimali hani daha azdır cilde göre.
Çok daha
veya
azdır,
akciğerler, çünkü akciğerler dışarıdan gelen bütün hani radyoaktif maddeler de olabilir, işte tozlar filan, sigara dumanı, onları sünger gibi çekiyor. Onlar tabii ki daha fazla etki ediyor. Bir de kendini yenileme şeysi, hızı hücrelerinin daha fazla olduğu için bu maddelerden, çevresel faktörlerden etkilenen hücre yapıları, DNA değişimleri bu kansere sebep olabiliyor tabii ki. Yani tabii ki şöyle, beyin tümörleri de çok sık değil mi efendim? Yani evet, beynin hücreleri veya beynin sinirlerin arasındaki yapı hücreleri, yardımcı elemanları kendini çok fazla yenilemez ama onlarda da görülüyor. Mesela sizin dediğiniz gibi radyasyon, işte cep telefonu, cep telefonundan
ısı etkisi.
Cep telefonundan önce vardı mesela radyo dalgaları. Yani gerçekten hatta bir şöyle bir şey söylendi. Televizyonlara çok fazla yakın oturmayın dendi ama bir araştırma dendi ki televizyona karşı oturduğunuz zaman yüzünüzün aldığı radyasyondan daha fazlası belki sırtınız alıyor. Çünkü dünyada öyle bir artık radyo dalgaları yoğunluğu var ki uydular durmadan üzerimizden geliyor geçiyor. Bütün baz istasyonları veya işte yani bir saç kurutma makinesi bile biliyorsunuz tıraş makinesi bile elektromanyetik dalgalarının babasını yayıyor, öyle söyleyelim. Tabii bunlar da etkiliyor. Yalnız tabii ki şöyle bir şey var. Sizin çok güzel söylediğiniz gibi Arif'e tarif gerekmez ama biz de hani sizle karşılıklı konuşuyoruz. Esasında kanser her zaman vardı belki. Her zaman, her dönemde. Bundan 100-200 sene önce de vardı belki de. Tabii ki bir sanayi devrimi geçmiş. Yani bu Batı dediğimiz İngiltere filan, Fransa taraflarında veya işte onların bu ne deniyor? bir sömürge ülkelerindeki işte maden yataklarında, kömür yataklarında faaliyetlerinde çok acımasız, hatta çocuk yaş gruplarını bile kullanmışlar. O zamanlar gerçekten hayat kalitesi çok düşükmüş ve erken yaşlarda gerçekten hayat
kanser
bitiyormuş.
Kanser olmuş, fırsat bulamadan ölmüş.
Kanser oluyor muymuş, olmuyormuş, niye ölmüş bilmiyormuş bile. Hatta öldü gitti yani, o kadar. Şimdi tabii farkındalık dediğiniz gibi çok arttı. Erken teşhis çok arttı. Tedavi de ona göre gelişti. Onun için adını koyabiliyoruz. Önceden nasıl diyeyim, büyüklerimiz, hacı amcamız, babaannemiz yatağında vefat ederdi. Kalbi yetmedi ve hani
vadisi yetmedi
denirdi. Kalpten gitti. Ama şimdi o en son o kalp niye durduğunun sebepleri şimdi söylenebiliyor. Bunlardan biri de kanserin geç dönem etkilerinden kalbi durdu deniyor. O zaman kalbi durdu gitti denirdi erken yaşta. Ama şimdi dediğiniz gibi daha farkındalık fazla. Biz de yani konuyu şöyle bir toparlamak ve fazla dağıtmamak gerekirse sistematik gitmekte fayda var.
Buyurun.
Kulak burun boğaz olduğumuz için yani kulakta, burunda, sinüslerde, burun iç yapılarında, ondan sonra ağız içinde, ağız tabanında, yutakta, gırtlakta veya işte dış taraftaki bizim sonuçta ciltle de biz çok alakalıyız. Cildi olmamamıza rağmen gerçekten çok karşılaşıyoruz. Baş, yüz ve boyun bölgesindeki cilt tümörleri ve kanserlerinde, doğuştan olabilecek konjenital dediğimiz tümörlerde ve kanserlerde, lenf bezleriyle, damar yapılarıyla boyundaki atar damar veya toplar damar yapılarındaki tümörlerde, iyi huylu veya kötü huylu kanserlerinde bayağı bir yoğun esasında bölgemizde.
Yani Mehmet Hocam, toplasanız 3 tane var. Organ bekliyorduk, 30 tane kanser saydınız
evet,
bu arada.
Gerçekten öyle. Şimdi şöyle bir şey var, kulak burun boğazın gerçekten zaten kendini bu baş boyun kanseri kısmına yoğunlaştıran meslektaşlarımız da var. Öyle söyleyelim. Mesela bazı meslektaşlarımız olsun, doçentler, profesörler olsun, kendini sadece bu kısma verir. Yani atıyorum şöyle, mesela bir estetik burun ameliyatı yapmaz. Anlatabiliyor muyum? Veya bir sinüzit ameliyatı yapmaz. Veya basit rutinde yaptığımız operasyonları yapmaz da.
Ama hep gırtlak kanseri yapar.
Gırtlak kanseri yapar, tükürük bezi kanseri yapar, lenf bezleri kanseri yapar. Büyük damarların tümör kanserlerini falan yapar. Yani bu da olması gerekir. Mesela kalp doktoru, kalp cerrahı kanser cerrahisi yapar mı? Belki de yapmaz. Çoğu rutin ne yapar? Kalp kapaklarıyla ilgili, damarlarla alakalı, kalp yetmezliğinin bazı çeşitleriyle, konjenital sorunlarıyla alakalı rutin ameliyat yaparken, bazı belki de çok hani spesifikleşmiş bazı kalp cerrahları da kalbin nadir olan zarındaki, kasındaki kanserlerin ameliyatlarına yönelebilir ve onun rekonstrüksiyon, tekrardan oluşturmasına yönelebilir. Bizde de böyledir. Şimdi sayın dinleyicilerimizin daha bir bilgilenmesi için şöyle yapalım. Esasında tümör veya kanserin gerçekten kendine öz bir semptomu, bulgusu yok. Fırat Hocam.
Her türlü şikayeti taklit edebiliyor.
Her yani. Türlü şikayeti taklit eder. Esasında da yani olay zaten burada böyle gelişiyor. Esasında yani bir keşke hani bir kötü hastalığın, kanserin kendine has bir bulgusu olsa da, bu olduğu zaman hattense hemen birinci dakikada gol bulunsa. Öyle bir şey olmadığı için zaten bu melanet hastalık böyle yayılıyor, ediyor, daha da başa bir sıkıntı oluşturuyor. Mesela kulaktan başlarsak, kulakta ne olabilir zaten? Duymazlığı olur.
Duymazlığı olursa.
Denge bozukluğu olur. Peki. Çınlama olur. Bu her türlü hastalıkla olur.
İşte kulak iltihabı da böyle
geliyor
çünkü.
Kulak iltihabı da böyledir çünkü. Hatta kulak kiri bile böyledir. Kulak kiri olursa duymazlığı olur. Anlatabiliyor muyum? İçine su kaçar.
Ama şimdi Mehmet Hocam şimdi, ne kadar evet, sevimsiz
şimdi
bir durum.
Ben evet burada dinleyicilerimizi korkutmak adına demiyorum da. Yani tabii ki burada her türlü sıkıntıda biraz da soğukkanlı olmak lazım. Çok daha
ama uyanık da olmak lazım.
Uyanık da olmak lazım. Onları isterseniz ayrıntılı söyleyebiliriz.
Peki buyurun hocam, dedik ya yani işte kulak burun boğazda işitme azlığı bazen kulak kanseri alametidir. Bazen kulak iltihabı, bazen basit buşon kulak kiridir. Peki işitme azlığı olan bir dinleyenimiz ne zaman kulak kanseri olabilir miyim diye endişe etmeli? Var mı böyle bir ayrım?
Şimdi efendim işitme azlığı olan bir insan bir kere kendini ihmal etmeyecek. Ya boş ver, bana da
her koşulda doktora gelinecek bir kere.
Yani mesela şöyle, dişi ağrıyan kendini ihmal ederse diş doktoruna gittiğinde, kardeşim bu diş artık bitmiş, ben ne yapayım, bunu çekeceğim der, değil mi? Ama erken dönemde giderseniz o diş size daha 20-30 sene hizmet eder.
Temizlikle dolguyla idare eder.
Aynı öyle. Şimdi bir işitme kaybı olduğu zaman, ya ben de böyleymiş, takdir ilahi, bununla ben böyle idare edebilirim filan dememesi lazım. Yani bu basit de olabilir ki yazık oluyor bu kadar sıkıntı çektiğine. Eğer sıkıntısı da böyle büyük bir şeydense de sonuçta Allah'tan gelen takdir ilahi deyip bunun çözümünü sağlık açısından bulmak gerekiyor. Mesela şöyle bir şey var. Ani işitme kaybı dediğimiz bir olay var.
Sabah kalktı duymuyor bir kulak.
Bir anda duymuyor. Bu ani işitme kaybı hadisesinde bile %1 oranında bu işitme siniri ve denge sinirinin tümörü nedeniyle olabiliyor.
Mehmet Hocam yine %1 dediniz, ben daha kötü diyeceksiniz zannetmiştim.
Yok, şimdi 100 tane ani işitme kaybı olduğunda istatistiksel olarak, yani çalışmalar göstermiş %1, ama bu da az bir rakam değil. Çünkü ani işitme kaybını normal poliklinik yapan bir doktor bile yani ayda bir, belki de bir iki ayda bir görebilir. Anlatabiliyor muyum? Yani senede vurduğun zaman doktor da uyanık olması lazım. Bununla ilgili tetkikleri bazı şüphelendiği vakalarda yapması lazım ki sonuçta yani senede bir belki de işitmesiyle ilgili tümör yakalayabilir. Veya şöyle bir şey var. Tek taraflı işitme kaybı. Yani bir insanın işitme kaybı var ama tek kulağında. O zaman zaten bu akustik nörinom dediğimiz çok sık karşılaşılan ama iyi huylu olan tümörün zaten bariz belirgin özelliklerinden biridir. Tek taraflı işitme kaybı, bu ani de olabiliyor, yavaş yavaş da olabiliyor. Yalnız şöyle bir şey var, dengesizlik hadisesi de çok sık karşılaşıyoruz. Yani denge kaybı, kulakta çınlama hadisesi, duyma sıkıntısı bir kulak tümörlerinin veya daha farklı böyle tabii ki kanser hadisesi, her türlü hücrenin kontrolsüz üremesiyle oluşan tümöral yapılara kanser deniyor. Olabilir. Tabii ki burada menenjiyom dediğimiz sinir hücrelerinin gelişimiyle alakalı tümör olayları kulakta olabiliyor. Bir de konjenital kolesteatom dediğimiz kulağın zarının iç kısmında anne karnında gelişirken kalıntı halinde kalan bu deri hücre parçacıklarından gelişebiliyor. İltihap falan olmadan. Yani bunlar şöyle bir şey var ki, hani doktora müracaat edilme hadisesi nedir? Bir kere farkındalık. Yani mesela 12 yaşından önce, 10 yaşından önceki bir çocuk benim kulağımda şu var, şu yok diyemeyebilir. Yani ağrı olmadıktan sonra, anlatabiliyor muyum? Böyle iyi huylu
tümörler. İşitme hazdını tanımlayamaz yani.
Yani işitme hazdını tanımlayamaz. İyi huylu tümörler veya işte kanserler illaki kanama olacak da veya işte nasıl diyelim bir duyusal sinire denk gelecek de ondan sonracıma böyle ağrı yapacak veya daha ileri aşamalarda lenf bezlerinde şişlik yapacak. Şimdi en önemlisi şu, yani dinleyicilerimiz ne zaman alarmı olmalı? Kulak da olsa, burun da olsa, ağız da olsa, dudak da olsa, yanak da olsa bir kere iyileşmeyen bir problem, sıkıntı olacak. Yani
şikayetin adı ne olursa olsun.
Şikayetin adı ne olursa olsun. Sıradandır şikayet. Şikayetin adı mesela ne bileyim, dilde sızlama olabilir. Veya dilim hareketinde biraz böyle uyuşukluk olabilir. Veya ne bileyim, diş etinde, yanak içinde böyle bir geçmeyen bir şişlik veya bir ülser gibi yara olabilir. Veya deride, yüzümüzde, burnumuzda, kulak kepçemizin üstünde durmadan kabuklanan, arada da kanayan, böyle zaman zaman kaşıntı yapan küçücük de olsa bir yara olabilir. Yani bu zaten bir iltihap olsa, yani bir sivilce nasıl ağrırsa değil mi? Bir anda oluşan böyle bir iltihap olsa kendini belli eder zaten. Ağrır, şişer, patlar, geçer. Ya kendi geçer ya da bir ilaç kullanırsınız, doktora gidersiniz, merhem kullanırsınız, geçer. Ama böyle hastalıklar alışır yani insan. Yavaş yavaş böyle tümör, kanser gibi hadiseler yani sıradanlaşır. Hasta yüzüne bakar, der ki ya zaten burada bir ben vardı der. Bu benim ne kadar yavaş büyüdüğünü fark etmez. Aylar içinde, yıllar içinde. Onun için mesela böyle durumlarda hani bir fotoğraf çekin diyoruz, cep telefonuyla bile olsa. 6 ay sonra bir daha fotoğraf çekersin, bakarsınız falan gibisinde.
O zaman fark ediliyor.
Fark ediliyor ama bu çok yavaş olur. Tabii ki kanser türü hadiselerde çift büyüme dediğimiz hadise oluyor. Büyüklüğünün iki katına çıkma hızı onlarda çok daha hızlıdır. Bazıları haftalarla, bazıları aylarla çok daha hızlı büyür. Farkındalık fazla olabilir. Şimdi mesela burunda olduğu zaman hocam, mesela biz de doktorlar olarak bazen rutine bindiğimizde bir hastaya durmadan her ay sinüs tedavisi veriyor olabiliriz ve fark etmiyor olabiliriz.
Bunun burun tıkanıklığı var, evet, ama alerjiden
burun tıkanıklığı
mi?
Var, pis kokulu akıntı var, affedersiniz iltihaplı akıntı filan. Bir bazen ne bileyim A şehrinde B hastanesine gider, bir ay sonra C şehrinde D hastanesine gider. Birbirinden de haber olmaz doktorların. Tabii bir kayıt sistemi olmadığı için, hani bir insanın sonuçta TC nosuna bağlı bir kayıt sistemi olsa doktorlar da mesela ha bu hasta ne kadar ilaç kullanmış bu hasta.
Bu kadar diyebilir. Üst üste tedaviden üst üste fayda görmeliydi.
Fark edemeyebilir. Aynı doktora gitmezse doktorların da bazen suçu yok. Yani mesela dediğim gibi burunda durmadan iyileşmeyen yaralar, pis kokulu akıntılar, sinüzit gibi bulgu olabilir. Tabii sinüzit de vardır yani bir burun kanserinde, iç kısmındaki sinüs kanserinde. Tabii ki illaki pis kokulu akıntı olacak. Hasta bir de sigara içiyorsa denecek ki zaten bu sigara içiyor filan. Hep sinüzit tedavisi filan.
İkisinde de evet. Sinüzitte, kanserde destekler bu bulgular.
Tabii ki, tabii
peki
ki.
Ne zamandan sonra vazife düşer? Yani şikayet geçmediyse mutlaka doktora git dedik.
Şimdi
ama
efendim,
o zaman hekim evet. arkadaşına uyanık olması gerekecek. Şimdi
efendim, evet, hekim arkadaşlar da tabii ki şöyle bir şey var. Yani önce bir rutin, yani burada sık görülen hastalıkların düşünülüp masum tedavilerle başlanması da etik olur. Yani bazı yaklaşımlar tabii ki hani septik yaklaşımlar oluyor.
Her
tıpta,
gelene kanser diyebilirsiniz.
Her gelene kanser deyip tahlil tetkiki yüklemek. Yani o da bir moda oldu son zamanlarda. Yani başım ağrıyor diyene MR çekmek, beyin MR'ı çekmek falan gibi. Bu da esasında biraz etik değil. Tabii ki her şeyi tüme varım metoduyla, yani küçük bulgulardan teşhise yönelme sistemiyle yaklaşmakta fayda var. Bir mesela baktık, muayenemizi güzel yaptık. Elimizden geldiği kadar alet edevatımızı iyi kullanaraktan hastayla ilgilendik. Şikayetlerin ne kadar uzun süredir olup olmadığını öğrendik. Ona göre de bir belki de bir haftalık etkili güzel bir tedavi verdik. Ama hastayı mutlaka kontrole çağırdık. Kontrole geldiğinde geçmezse, hasta şikayetlerinden bir kurtulduğunu, iyileştiğini hissetmezse, o zaman ya sen iyileşirsin hadi bakalım benim işim çok yoğun dememek gerekiyor. O zaman belki bir basit bir filmle, anlatayım, akciğer filmi gibi bir yüz filmiyle, eğer o yüz filminde de sıkıntılar, şüpheli bulgular varsa bilgisayarlı tomografiyle bir bakmak gerekiyor. Kulakta veya işte sinüslerde geçmeyen böyle hastalıklarda tümöral kanser hadiseleri, iyi huylu da kötü huylu da olsa tümöral hadiseler çok görülebiliyor ve atlanabiliyor. Tabii ki burada inatçı burun kanamaları çok önemli. Yani burnu kanıyor, doktora gitti, acilde durduruldu. Ondan sonra tansiyona bakıldı. Tansiyon var yok. Tabii ki insan heyecanlandığından da burnu kanınca hafif tansiyonu yükselebilir.
Ailevi deniyor,
evet,
boş veriliyor
evet,
bazen.
Evet, bu ailevi deniyor, boş veriliyor. Hadi iyileşti, sonra bir daha kanadı.
Peki
bir daha
kaç
kanadı.
Kere kanarsa hocam? Mesela bir haftada 3 kere burun kanaması çok mu anlamlıdır?
Efendim, yani bunun çok sayısı da önemli değil. Bazen çocuklar durmadan hani burnunu kaşır alerjiden dolayı durmadan kanar. Hadi dijital travma dediğimiz parmak travmasından durmadan kan atanlar, tırnaklayan çocuklar veya ne bileyim hatta kıkırdağını delen insanlar var böyle tik yapmış filan. Ondan sonra acaba o çok da fazla kriter değil de gene de yani alarmı olmalı. Yani durmadan hani burun kanaması tabii ki biz doktorlar da ona bakıyoruz. Yani bundan önce ne kadar süre önce kanadı? O geçen yaz kanadı, şimdi de kanadı. O zaman sıcaktandır yani fazla su içmiyordur. Veya
lüzumsuz
işte bir çocuk,
evhamda yapmayalım.
O kadar evhamda yapmayalım ama bu çocuk durmadan kanıyor derse ya bir kanama riski var. Aileden gelme kanama diyatezi dediğimiz. Ya da çocuk burnunu çok karıştırıyor. Ya da altta yatan kronik bir sinüzit veya bir başka.
Tabii bu arada Mehmet Hocam bir de hastaya göre konuşuyoruz herhalde.
Tabii ki.
Şimdi 8 yaşında bir çocukta neden şüphelenilir? 65 yaşında sigara içen bir amcada neden şüphelenilir?
Tabii şimdi yani her yaş grubunda her şeyden şüphelenilebilir ama tabii ki bu nazofarenks karsinomu, anjiyofibrom hadisesi böyle
20'li
yaşlarda erkeklerde falan çok görülüyor. Genzinde geniz eti mesela o yaşlarda artık belki de adenoid dediğimiz geniz etinin gerilemiş olmasına beklenmesine rağmen genzinde bir tıkanıklık. Ondan sonra yani iyi bir muayeneyle endovizyon dediğimiz endoskopla veya başka bir muayene tetkikliğiyle bakıldığında doktor genzinde böyle parlak kırmızı renk veren bir doku görüyorsa yani bunu ayırt etmesi lazım. Tabii ki bu kanama ve nefes alamama şikayetiyle geniz anjiyo kanseri dediğimiz damar kanseri veya fibrom dediğimiz yapıyla da gelebilir. Bu yer sebebiyle esasında ulaşması, teşhisi zor bir yerdir genzimizde olan bu kısım. Bir de esas iyi huylu da olsa yer pozisyonu nedeniyle tam sıkıntı gözümüzün çıkaran, arkasında olduğu, beynimizin tabanının altında olduğu için belki de kök verebiliyor. Yani göz sinirlerine veya kafa tabanı kemiklerine, iyi huylu da olsa kötü huylu da olsa, bunu iyi huylu kötü huylu olup olmadığını,
İyi huylu ama kör ediyor hastayı.
Bir biyopsi veya işte ne bileyim ayrıntılı bir MR'la anlaşılabilir. Burada biyopsi yapmak da riskli olabiliyor filan. Yani şöyle bir şey var. Hani kulağımızdan pis kokulu bir akıntı. Ondan sonra burnumuzda geçmeyen böyle bir sinüzit, baş ağrısı. Bazen öyle insanlar ihmal ediyor ki yani yüzünde anormal bir şişlik oluyor. Asimetri dediğimiz, alışıyor ya hani, yüzüne bakıyor kendisi fark etmiyor ama bir yakını görünce diyor ki ya senin sağ yanan daha bir şiş gibi duruyor diyor. Ağrımasa dahi. Yani böyle şeylerde veya ciltte gerçekten böyle kırsal kesimde yaşayan, çiftçilikle uğraşan, biraz da şapka falan kullanma alışkanlığımız yok Türk toplumu olarak. Hemen burun, elmacık kemiği, ondan sonra acaba kulakta böyle iyileşmeyen yaralar. Durmadan kopan, kanayan yaralar. Bunlar bayağı ciddi sorunlar oluşturabiliyor. Ayrıca tabii hızlı geçmek gerekirse yani bizim klasik tabii gırtlak kanserimiz var. Böyle büyük şeyler, konular da ayrı. Onlar da ayrıca konuşuruz.
Mehmet Hocam müsaade ederseniz gırtlak kanserimizi ikinci kısma bırakalım.
Tamam efendim, peki.
Şimdi Mehmet Hocam teşekkür ediyoruz. İlk kısmı burada sonlandırıyoruz ama ben böyle bir şeyin altını çizerek geçmek istedim. Az önce şöyle bir şey dedim ben, hani belli bir yaşın üzerinde tabii kanser akla gelir bu şikayetler dedi ama aslında bu hatalı bir cümle oldu. Şöyle demeliydik. Burun kanaması çocukluk çağının en çok görülen kötü huylu hastalıkları lösemilerdir. Bunların da ilk bulguları kanamaya eğilimin artmasıdır. Bir çocukta da kanama eğilimi bazen diş fırçalarken ağız kanamasıyla olabildiği gibi çok sık olarak burun kanamasıyla, vücutta anlamsız morarma, çürümelerle de kendini gösterir. Bu yüzden hani yetişkinde burun kanaması tekrarlıyorsa hemen kötü huyludur ama çocukta önemsenmemelidir gibi bir yanlış anlam olmasın. Evet, burnun kanseri çocukluk çağında çok nadir olabilir ama burun kanaması yapacak kanserler de sıktır.
Tabii ki evet yani.
Mehmet Hocam ilk bölümde burundan, kulaktan bahsettik, ciltten bahsettik, komşu organlardan bahsettik. Ama herhalde en çok beklenen, en çok ilgi uyandıran kısmı ise ağız, dudak, dil ve en önemlisi belki sizin açınızdan da gırtlak kanserleri. Bir de tabii bunun yanında komşu dokular olan lenf nodlarının iltihapları. Neredeyse bütün kanser çeşitlerinin bir sıçrama tahtası neticede lenf nodları. Birçok hastaya, biz bile poliklinikte çocuk hastalara lenfoma tanısını boğaz muayenesiyle koyuyoruz. Bu anlamda hocam ağız, dil, dudaktan başlayarak hangi şikayetler kanser olabileceğini düşündürmeli? Hangi durumlarda ise lüzumsuz evham yapmadan tedaviye devam etmeliyiz?
Şimdi efendim şöyle, mesela kronik iritasyon dediğimiz ağız içinde protezler. Anlatabiliyor muyum? Yani şekli, şemali tam iyi ayarlanmamış.
Takma dişler,
diş protezleri. Yani onlar bile uzun süre böyle bir yana, diş etine vura vura yara ediyor. Veya işte bazı alışkanlıklar, sigara. Eskiden daha kötüymüş, tütün çiğneme falan varmış mesela.
O direkt ağız kanseri de yapıyor.
Ağız kanseri de yapıyor, dudak kanseri de yapıyor. Veya puro, gerçekten dudak kanseri açısından çok daha fazla.
Isı artışı mı Mehmet Hocam buradaki temel problem?
Isı artışı da var tabii ama tabii ki o içindeki yoğun nikotin, kimyasal kurşun yani, her bir şey. Zehir yani, ağır metaller falan tütünde. Onlarla da direkt temas, direkt nüfuz etme, yani merhem gibi etki ediyor. Direkt temas da daha da fazla artırıyor tabii ki. Ama bir de şöyle bir şey var, sanayide çalışan insanlar, yani işte kurşun, ağır metaller falan gibi veya ormancılıkta, orman işleri, tabii ki şimdi mobilya sektöründe vernikler var, boyar maddeler var.
Ama ondan yok, orman sonra, masum yani, gene kimyasallar
bir sıkıntı evet, var. Evet, ormancılık denilen orman sektörü. Yani onlarda da tabii ki böyle yoğun kullanılan vernikler oluyor veya işte kimyasallar, boyar maddeler oluyor. Yani onlara çok korunmasız maruz kalma hadiseleri. Burada burun boşluğu ve ağız içindeki gırtlak veya yutak bölgesindeki kanser risklerini çok artırıyor istatistiksel olarak. Tabii ki bunlar şöyle bir şey var. Nasıl bunu fark ederiz? En önemlisi
şöyle diyeyim,
bu.
Pardon Mehmet Hocam. Biz hani burada alarm şikayetler dedik ama o zaman alarm bulgular ayrıca değerlendirilmeli. Mesela bazı meslek grupları kulak burun boğaz hastalıklarına daha meyyaldir.
Öyle tabii
ki. Kulak burun boğaz kanserleri açısından da risk grubudur. İşte hiç beklemediğimiz orman işçileri dediniz. Evet. Bize kalsa ormanlar çok güzel alanlardır. Orada çalışanlar uzun yaşar diye düşünürüz ama madenciler, sanayi işçileri dedik. Evet. Başka var mı Mehmet Hocam böyle?
Şimdi efendim otomotiv sanayinde çalışanlar da oluyor. Yani çünkü otomobilin altına yatıyor her isi, pisi, kiri, mikrobu, anlatabiliyor muyum? Yani böyle soluyor, kendine bakmıyor, etmiyor. Yağın, kirin içinde. Belki de o otomobil ne asfaltlardan ne mikroplar aldı, anlatabiliyor muyum? Hı-hı. Ona hiç bakmıyor. Bir eldiven giymiyor, bir maske takmıyor. Yani bir balatanın o ağır karbon şeysini, buharını alıyor, içeriklerini alıyor. Yani bu şeyler gerçekten riskli gruplar. Tabii ki bir de uzun süre, yani ne derler, deniz aşırı ülkelere gemicilik yapan, uzun süre mesela bu makine dairesinden saatlerce çıkmayan, böyle aylarca ne bileyim gemide iş ortamında dinlenmeden işini yapan gemiciler var mesela, yağcılar falan deniyor.
Onlar daha makineler uyanık olmalılar.
Ya yani uyanık olmaları lazım, temiz hava soluyamıyorlar falan. Tabii ki şöyle bir şey var, çocuklarımız açısından, gençlerimiz açısından asfalt çok önemli. Fırat Hocam,
asfalt
yani asfalt hadisesi gerçekten çok önemli. Yani yollarımıza döşenen asfalt kesinlikle esasında modern şehircilikte sokak aralarına döşememesi lazım deniyor. Yani bu hani sanayi manayi dedik ama tabii ki
katran
sıcaktan, katran gibi, hele hele böyle ara sokaklarda yaz geldiği zaman, okul tatili olduğu zaman bisikletini alıp veya bir çift kale maç yapan, topunu alan çocuklar o sıcakta asfalttan gelen ağır petrol kaynaklı kanserojen benzen türevi maddelere çok maruz kalıyorlar. Yani ne alaka diyeceğiz, böyle sanayide çalışmıyor çocuklarımız falan diyeceğiz ama inanın şimdi mesela şehircilik açısından da ara sokaklara büyük tonajlı kamyonların, otobüslerin girmediği yerler esasında kilit taşlarıyla sokaklarımızı yapmaları, caddelerimizi tabii ki olabilir. Onlar dayanamıyor belki büyük tonajlı araçlara, vasıtalar, ama yani bunlar esasında gerçekten çok önemli. Şimdi bir de şöyle bir şey, organik gıda diyoruz ama organik gıda hadisesi de mesela bir tarlanın yanından asfalt varsa ve oradan durmadan kamyonlar geçiyorsa, egzozlar geçiyorsa, o yandaki tarlada üretilen
nasıl
organik olacak, veya ne bileyim bir tavuk veya hayvan nasıl organik olacak? Yani böyle tabiat ortamında tabii organik falan boş verin. Yani köy esasında organik olması lazım. Kırsal kesimin. Onun için böyle köylerin daha bir izole edilmesi lazım. Yoğun araç trafiğinden biraz daha izole edilmesi lazım. O kısımların köy olarak lanse edilmesi ve o köylere girişin çıkışın biraz da kontrolü olması lazım.
Şimdi Mehmet Hocam, yani, biz risk gruplarını evet çizelim dedik ama biz masum
yani
kalan gruba kaldık.
Risk grubu mesela fazla. Yani köyde bile gerçekten kanser oranı çok fazla oluyor. Köylerde kanser çok fazla. Yani bakarsanız hocam, yani ben mesela bu mecburi hizmetten Anadolu'da olduğum zamanlarda daha fazla kanser gördüm. Anlatabiliyor muyum? İnanın yani, öyle söyleyeyim. Çünkü kendini ihmal ediyor. Bakmıyor, etmiyor. Sigara var kötü alışkanlık olarak. Güneşe maruz kalıyor. Ondan sonra bilinçsiz böyle tüketim. Köylü esasında kendi ürettiğinin en kötüsünü yiyor. İyisini belki de satıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani onun için dikkatli olunması gerekiyor.
Bu açılardan. Evet. Şimdi bir de şikayetler açısından bakalım Mehmet Hocam.
Şikayetler açısından efendim, ağız içinde iyileşmeyen, mesela en basit lokoplaki diyoruz. Yanak içinde veya
aft benzeri yara.
Aft benzeri beyaz yara. Yani
büyüklüğü küçüklüğü önemli
büyüklüğü,
mi hocam?
Büyüklüğü küçüklüğü tabii ki şöyle bir fark edilmesi için kol düğmesi kadar, bir santimetre kare falan gibi olması lazım ki insan fark etsin, ama hani kendine dikkat etmesi açısından da kişiden kişiye değişebilir. Ama böyle iyileşmeyen yaralarda mutlaka bir doktora gidilmeli ve bunun gelişiminin bir bakılmasında fayda var. Çoğu iyi huylu oluyor. Çoğu yani biliyorsunuz çok sorun çıkarmıyor. Esas burada iyileşmeyen yara hadisesinde bazen piyojenik granülom oluyor. Piyojenik granülom dediğimiz iltihaplı et beni diyelim. Hı hı. Bunlar mesela diş etlerinin yaralanması uzun süre veya dişte çürük, iltihaplı böyle diş eti hadiselerinde çok çıkan hadiseler. Veya işte bir yanağının bir ısırması, bazı insanların hani psikolojik sıkıntıları olur. Bazıları hep yanağını ısırır, tik gibi. Fark etmez ama orada mesela iltihaplı bir yara oluşabiliyor. Bunu bazen gerçekten biz de kanser zannediyoruz. Öyle bir geliyor ki karşımıza, bayağı bir büyümüş, kötü, böyle dantel gibi. Yani doktorlar da, biz de korkuyoruz bazen. Doktora gittim bu kadar iyileşmedi falan diyen insanlar oluyor. Ama burada tabii ki biz her türlü, iyi olsun kötü olsun, olabildiğince küçük ama işe yarar biyopsiler alıyoruz Fırat Hocam. Biyopsi dediğimiz parça. Ya mesela,
peki bunları mutlaka ameliyathanede mi almamız gerekiyor?
Ameliyathanede almamız gerekmiyor tabii ki. Biz onu poliklinik şartlarında orayı bir temizleyerek batikonla falan. Ama tabii ki böyle yeri riskliyse, yutak gibi, gırtlak gibiyse, o zaman tabii ki ameliyathane şartlarında da alınması daha kontrollü, daha güzel olur. Bunu aldıktan sonra bir kere adını soyadını koyuyoruz. Neymiş diyoruz bu. Ama zaten kendisi belli ediyorsa, bir hani et beni denir ya, et beni mesela papillom veya granlom veya işte buna benzer fibrom, dilde çıkan miyomlar, yani dilin kaslarından çıkan, hatta küçük bebeklerde bile olabiliyor, doğuştan bile olabiliyor. Yani bunlar da çok da zaten biliyoruz, gördüğümüz zaman kendini belli ediyor. Bunun için biyopsi almaya gerek olmuyor. Biz bunu kontrollü bir şekilde hepsini çıkarıyoruz. Öyle gene incelemeye gönderiyoruz.
Ama aynı zamanda tedavi de olmuş
oluyor. Tedavi de olmuş oluyor tabii ki. Ama şüphelendiğimiz böyle lezyonlardan küçük parça alıp göndermemiz gerekiyor. Burada kesinlikle hastalarımız soğukkanlı olsun, korkmasın, doktorlara yardımcı olsun. Tabii ki doktorlar da bazen soğukkanlı olmuyor. Hastaları hani alarm etmek için, biraz kendini ihmal etmesin diye bazen böyle çok hani daha bir şey konuşabiliyorlar, şüpheli konuşabiliyorlar. Bunları da daha bir aklı selimle yaklaşıp çözme yoluna gitmek lazım. Tabii ki bunların tedavisi nedir derseniz, yerine göre çeşitli tedaviler olabiliyor. Ama öncelikle çıkarılması mutlaka şart. Yani orada parça bırakmadan, iyi huylu da olsa, kötü huylu da olsa, yaygın da olsa, küçük de olsa, onun belli bir güvenlik sınırı bırakılaraktan, temiz dokudan, belki 1 milim, belki 1 santim çeşidine göre güvenlik sınırını da çıkararaktan onun oradan uzaklaştırılması. Ama tabii ki cinsine göre, mesela yassı epitel hücreli kanser diye bir kanserimiz var. Hı hı. Bu kulakta da olabiliyor, burunda da
cilt
olabiliyor, yüzde
organda
da olabiliyor, ciltte de, ağızda da. Zaten gırtlak kanserinde en fazla yassı epitel hücreli squamous kanser dediğimiz. Bu kanserde tabii ki cerrahi artı radyoterapi, radyasyon terapisi veya işte dediğiniz gibi bu lenf hücreleri, lenf bezleri bizim bu boyunda çok fazla görünür olduğu için, çok fazla bariz bir bölge olduğu için teşhisi de bu bölgeden lenfoma gibi koymak çok daha kolay ve sık olabiliyor. Biyopsi almak bu bölgeden çok daha kolay olabiliyor. Bir lenfomanın başlangıcında gerçekten boyun tutulumu, boyun başlangıcı da teşhis açısından önemli oluyor. Buradan bir ince aspirasyon biyopsisi, yani ince bir iğneyle hücre alma yoluna gitme veya kolay çıkarılacak bir bölgedeyse çıkarılarak
tamamını
incelenme, tamamını çıkarıp bakma hadisesi. Tabii ki burada kan tahlilleri de önemli. Bazı kanser tümör markerları bakılması da önemli.
Ama hocam burada şöyle bir yanlış anlamaya da fırsat vermeyelim. Bazen hastalarımız geliyor, işte ben bir check-up yaptırmak istiyorum. Kansere ait tahlilleri de yapalım, kanser tetkikleri de yapalım. Böyle bir şey yok.
Evet.
Yani birçok laboratuvar tetkiki kanserli hastalarda yükselebildiği gibi sağlam kişilerde de yükselebiliyor.
Değil mi?
Kanserli hastalarda yükselmeyip normal gibi gözüktü ama hastanın kanser olduğu durumlarda olabiliyor.
Evet.
O yüzden laboratuvar klinikten sonra, muayeneden sonra kıymetlidir, olaya değer katar. Ama tek başına laboratuvar tedavi etmek diye bir şey yoktur.
Yoktur, evet.
Peki şimdi ben en çok kulak burun boğaz arkadaşlarımdan şunu öğrenmiştim Mehmet Hocam. Ben belki çok düzgün ses ayarı yapamadığım için kendime sık sık sesim kısılır. Ses kısıklığı da kanser belirtisi olabiliyor. Bunu ne zaman ayırt edelim diye bir KBBC arkadaşım şöyle demişti. Hasta bize girer, işte hocam bir soğuk ayran içtim, sesim kısıldı der. Bakarsınız olay 3 günlükmiş gibi gözükür ama böyle diyenlerin birçoğunda kanser çıkar. O yüzden 3 günlük bir ses kısıklığı bile bazen ses tellerinde, gırtlakta vesairede kanser olabiliyor. Burada ne zaman uyanık olalım, ne bizi alarm etmeli?
Şimdi efendim tabii kanser hastaları biraz da hani belli etmeseler dahi bundan içten içe şüphelenirler. Yani ve bunu yansıtmazlar doktora. Masum gibi şikayetlerini gösterirler. Ve doktorun da kendilerini üzmemesini isterler. Dediğiniz gibi yani mesela dersiniz ya burada şişlik ne kadardan beri vardı boynunda dersiniz. Ya belli değildi yani o kadar da ben işte bir haftada 3-5 gündür hissediyorum der ama belki de bir sene önceden belli hissetmiştir. Tabii ki doktor burada uyanık olacak. Ses kısıklığı hadisesinde de yani tabii ki böyle bir risk faktörleri var mı? Hastada sigara içimi olayı var mı? Ailesel bir yük var mı? Yakınlarında böyle kanser hadisesi oldu mu? Tabii ki burada mutlaka çok iyi bir muayene. Yani ses kısıklığıyla
her zaman
gelen,
çok iyi muayene değil
evet,
hocam?
Ses kısıklığıyla gelen en basit bir hastada dahi mutlaka ayrıntılı güzel bir endoskopik muayene. Endoskopik muayene sonuçta biraz zor da olsa bazı hastalar yani öğürse de dahi yardımcı olarak açıklayarak yardım isteyerek hastadan bir gırtlak ses teli muayenesini kamerayla yapmak mutlaka gereklidir, şarttır.
Eğer ama bir de güzel tarafı şu Mehmet Hocam. Yani evet. Girdiğiniz çıktınız 3 dakika sürmüyor. Evet. Ama işin %80 adını söylüyor aslında.
Evet. Yani video laringoskop diye bir cihaz, bu ses telinin hareketini de yavaş çekimde gösterebilen bir cihaz olsa çok daha alülala olur. Hem lezyonları daha iyi görürsünüz. Hem
görüp parçayı da alıyor musunuz aynı anda hocam?
Şimdi parçayı alma hadisesi, eğer mesela gırtlak bölgesindeki bir şüpheli lezyondan bahsediyorsanız artık eskisi gibi canlı canlı almıyoruz. Yani eskiden gerçekten böyle dilini tutup çekercesine hastanın bütün iradesini ortadan kaldırıp ondan sonra kör bir böyle dişçilerin kullandığı yuvarlak böyle ışığı da böyle azıcık belli belirsi tutup ondan sonra arkaya böyle biyopsi punch'ını geçirip oradan bir şeye asılma hadisesi balık tutar gibi artık kalmadı. Onu söyleyeyim. Yani o 20-30 sene önce gerçekten öyle yapılıyormuş. Çünkü başka yöntem fazla yokmuş. Narkoz çok tehlikeliymiş. Narkoz gerçekten bir morfin varmış, bir eter varmış bundan 25-30 sene öncesine kadar. Çok da verilmek istenmezmiş filan. Yani şimdi çok daha konforlu. Eğer bir problemden şüpheleniyorsak hastaya daha rahat anestezi doktorları bize yardımcı oluyor. Hafif bir narkozla. Ondan sonracıma bu bölgeden gene bir biyopsi alma ve onu tahlile gönderme hadisesi çok daha basitimize gidiyor. Tabii ki bu tahlilden önce belki de ayrıntılı bir kontrastlı dediğimiz ilaçlı bir tomografi de bize yardımcı olabiliyor. Gırtlak tomografisi.
Aslında onun evet, kokusu geliyor diyorsunuz
kokusu
Mehmet Hocam.
Kokusu geliyor zaten yani. Burada esasında doktor hani fazla rutin iş yükünün altında kalmamalı. Bir de öyle arkadaşlarımız var ki sahada gerçekten hani çok fazla hasta yoğunluğuna karşılaşıyorlar. Belki 50-100 tane hasta polikliniğe geliyor yoğun bir şekilde. Yani bu yoğunluk altında da gerçekten dikkatleri de azalabiliyor esasında. Yani kaliteli bir hizmet, iyi bir anamnez ve iyi bir muayene demektir. Onun için yani doktorların da biraz böyle mesleklerini yerine getirme adına, daha iyi mesleklerini icra etmeleri adına ortamlarını da talep etmeleri gerekiyor. Yani evet, bunlar evet, çok önemli olaylar.
Elde her zaman olmuyor imkanlar. Evet. Peki yutma zorluğu, yutkunma güçlüğü ne zaman kulak, burun, boğazın kanserini düşündürmeli Mehmet Hocam?
Şimdi efendim yutma zorluğu, yutma güçlüğü tabii ki çok sık karşılaştığımız bir olay. Ama mesela su bile içemiyorsa veya
bu artık son aşama mı oluyor?
Yediğini içtiğini boğazına tekrar geliyorsa gibi hadiseler. Hani yoksa bizim yutma güçlüğü, yutma zorluğu farenjiti de olabilir. Mesela bir insanın morali yerinde olmaz, çok bir üzüntü olur. İşleri yolunda gitmez. Hani iştahı gider, boğazından lokma geçmez. Yani böyle şeyler hepimizin başına rutin hayatta gelebilir. Ama bazı insanlar böyle rutin değildir sıkıntıları. Yani bunlar bariz problemleri vardır. Yani mesela yediğim içtiğim boğazıma takılıyor, burada kalıyor. Veya yutmaya çalışıyorum, ağzıma tekrar geri geliyor hadisesi. Veya ne bileyim yutarken acıyor yutak bölgesi veya daha aşağıları. Bazen öksürüyorum, kanlı tükürük geliyor, kanlı balgam geliyor gibisinden. Yani tabii ki böyle durumlar mutlaka doktorun da daha iyi muayene etmesini, daha iyi inceleme tetkikinde gerektiriyor. Şöyle bir şey var. Yani biz esasında her zaman için tümör ve kanser açısından doktorlar olarak uyanık olmamız lazım.
Her şikayet aksi ispatlanana kadar kanserdir evet, demek
yani,
lazım belki.
Demek lazım. Hastaya belli etmeden hani itinalı muayene, itinalı muayene, itinalı anamnez yapmak gerekiyor.
Son olarak bir de şunu söyleyerek bitirelim Mehmet Hocam. Öksürük ne zaman akciğerlere aittir, ne zaman üst solunum yoluna aittir, ne zaman daha basit farenjitlerdedir denilebilir, ne zaman bir kanser olmasın diye düşündürülmelidir. Buna ait söyleyebileceğiniz bir şey var mı?
Şimdi efendim tabii ki yani böyle bir istatistiksel bir şey mümkün değil bununla ilgili. Ama şunu söyleyeyim, mesela öksürük inatçı öksürük değil mi efendim? Yani inatçı öksürük hasta bazen size de geliyor. Çocuklar tabii, geliyor, çok, bize geliyor.
Çok
yani,
şükür bizimkiler evet, astım astım çıkar
evet,
genelde.
Evet, astım astım çıkar. Bizim de kronik alerjik farenjit çıkabilir veya alerjik sinüs çıkabilir. Bazı hastalar öksürmekten uyuyamıyorum. Veya çocuk öyle gece öksürüyor ki artık biz hani uyuyamıyoruz filan hadisesi. Yani bunlar tabii ki daha çok alerji olabiliyor. Alerjik farenjit, alerjik sinonazal hadiseler veya sizin konunuz astım. hadisesi. Tabii ki burada öksürük tipleri vardır değil mi hocam? Klasik tabii. Yani kentöz öksürük de işte şöyle. İşte
sekresyonlu öksürük, kuru öksürük.
İşte yani bunlar da tabii ki.
Ama çok, hani burada da şunu demeliyiz. Normal uygulanan medikal tedavileri yanıtsızlık söz konusu ise uyarık olmakta fayda
tabii
var.
Tabii ki. Ama hasta mesela öksürmekten nefes alamıyorum. Morarıyorum. Yani öyle bir öksürük geliyor ki ciğerim çıkacak.
Ya da eşlik eden bulgular var.
Eşlik eden bulgular mesela ağrı, göğüs ağrısı, boğaz ağrısı, şiddetli böyle çok. Ondan ve tedavi almasına rağmen doktorlara gidip de iyileşmesine rağmen geçmiyor. Veya böyle öksürürken bir bakıyor kan geliyor. Kan hani lekeli bir şekilde de olsa veya pıhtı şeklinde de olsa. Bazen hastalarımız ya sabah kalktığında boğazından kan pıhtısı atıyorum diyor. O zaman biz de hayırdır ne ola ki diye daha bir bakıyoruz ediyoruz daha bir inceliyoruz. Hasta bizim hani böyle bir fazla ilgilenmemizden rahatsız olsa bile daha iyi kameralarımızı böyle burnumuzun genzimizin boğazımızın içine daha bir ayrıntılı ve uzun süreli bakıyoruz. Ama tabii ki bu sonuçlarda her zaman böyle kötü huylu tümörler falan olmayabiliyor. Çünkü bazen hastalarımız bir bakıyoruz reflü oluyor mide ekşimesi. İhmal ediyor. Onunla kendine bakmıyor. Gene de ona rağmen acıyı yiyor. Kültüründe varsa seviyor falan.
Ama biz Mehmet Hocam gene önümüzü kış tutalım da reflü çıkarsa bahtımıza diyelim.
Yani reflü hadiseleri de gerçekten çok büyük tahrişler yapabiliyor. Ses kısıklığı yapabiliyor. Biz tabii ki bunların hepsini bezdirici sorularla hastalara yönlendirerek bunları araştırıyoruz.
Şimdi son olarak Mehmet Hocam ben bizle ilgili bir kısmı bir tekrar hatırlatarak bitirmek isterim. Bizim çocuk polikliniklerine de en çok boyunda şişlikler, boyunda kitleler, boyunda bezeler gelir. Boyunda kitle kulak burun boğazın aslında öz konularından, esas ağır konularından biridir. Ama kulak burun boğaza devredilene kadar yaş grubuna göre çocukçunun dahiliyecinin de ilgi alanına, ilgi sahasına girer. Neticede bir tüberküloz hastalığı böyle başlar. Bir kulak burun boğazıyı ilgilendiren bir durum değildir. O yüzden belki ilk etapta pratisyen hekim arkadaşlarımıza, çocuk hekimlerine, dahiliye hekimlerine hangi boyunda kitleler korkutucudur, hangilerinden korkmak lazımdır, hangileri kulak burun boğazı artık müdahale için gönderilmelidir sorusunun aslında cevabınızı en başta çok iyi verdiniz. Burada bir beze var. Bu beze uzun süredir var. Bu beze büyüyor. Bu beze medikal tedaviye yanıtsız. Yapılan preliminer tetkikler herhangi bir şey elde edilememiş, ileri tetkik gerektiren durumlar ya da alınmış basit bir sedimentasyon yüksek çıkmış antibiyotik tedavisine yanıtsızlık söz konusu. Ama maalesef de demeyelim gerçi aileler tedbirli olmuş oluyorlar bu şekliyle. Maalesef ailelerin çoğu her bezede ele gelen her lenf nodunda eyvah çocuğumuz lösemi mi oldu, lenfoma mı oldu diye geliyor. Uyanık olalım, uyanık olmakta fayda var ama orantısal olarak ben de rakam söyleyemeyeceğim ama kaç çocuktan birinde lenf nodu ele gelir? Bunda kaçta kaçı patolojik dediğimiz boyuttadır. Patolojik olanların yüzde kaçı kötü huylu hastalık açısından anlamlıdır, araştırılmalıdır. Araştırılanların da kaçı kötü çıkar gerçekten. Bu oran dinleyenlerimiz rahat olsunlar. Çok çok çok düşük bir oran. Yani bu paranoyaklar sebebiyet vermesin. Uykularını kaçırmasın, canlarını sıkmasın ama ne zaman uyanık olsunlar? Bir enfeksiyondan sonra beze gelişebilir. Antibiyotik tedavisiyle ya da tedavisiz 2-3 bazen 4 hafta iri şiş kalabilir. Eğer büyümeye devam ediyorsa böyle hani tabiri caizse lahana gibi lop lop oluyorsa, konglomöre görüntülenen şeyi yapıyorsa endişe etmek anlamlı. İlave genel durum bozukluğu şikayetleri varsa anlamlı. Ama lenf nodu şişliklerini yaptığımız araştırmalarda benim bile çalıştığım kurumda son 8 senede emin olun işte bir şey bulduğumuz hasta 2-3. Hani hastalığını da zikretmeyelim, moralimizi bozmayalım ama onun dışında her gün belki 2-3 tane görüyoruz. Bu yüzden uyanık olalım ama evhamlı olmayalım. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, programımızın bu haftaki konuğu operatör doktor Mehmet Özaktaş idi. Kendilerinin çok kıymetli bilgilerinden istifade ettik. Teşekkür ediyoruz onlara da. Kalın sağlıcakla.